Ayrım 22, sayfa 292. Sakarya Savaşı. Sakarya Nehri'nin doğusunda ordumuzun yeni tuttuğu mevzi düşmandan oldukça uzaktaydı. Ordu burada yeniden kuvvetlenmeye ve tahkimata başladı. Düşmanın ilerlemesi halinde süvari kol ordusuna önemli vazifeler düşecekti. Süvari kol ordusunun nasıl görev ifa edeceğine dair de yeterli tecrübemiz yoktu. Ben piyade sınıfından yetişmiş olduğum halde bir tesadüfle bu kolordunun kumandasını almış bulunuyordum. Kurmay sınıflarında harbiyede süvariliğe çok çalıştığım gibi Balkan Harbi'nde de kırklar elini Bulgarlardan geri alan süvari tugayına kumanda etmiştim. Az çok tecrübelerden ve içinde bulunduğumuz muhaberenin çeşitli hallerinden istifade ederek bu önemli görevi başarmaya kurmay heyetimle beraber çalıştık. Ordumuzdan epeyce uzakta ve yarı müstakil bir durumdaydık. Askerlik hayatında en çok sevdiğim inisiyatifle hareket etme imkanları elimizdeydi. Asıl görevimiz olan örtme işini düşmanın ilerlemesi halinde mütakip mevziler tutarak ve sürekli muharebeler vererek yavaş yavaş ordumuza doğru çekilmekle başarmak gerekti. Fakat bu tarzda hareketi ancak iyi ve kuvvetli topçuya sahip, makineli tüfek ve cephanesi bol olan süvariler yapabilirdi. Halbuki bizim toplarımız her tümende 4 kilometreye atabilen dörder toplu birer Erhard Dağ bataryasından ibaretti. Makineli tüfeklerimiz de her alayda ancak 4 taneydi. Bu sebeple kuvvetli düşman taarruzu karşısında sürekli muharebe yapamazdık. Yapabileceğimiz işin düşman karşısında zayıf kuvvet bırakarak büyük kuvvetleri düşmanın yan açığında bulundurmak, bu yandan düşmanı izaç ve tazyik ederek ihata kollarını geriletmek olacağını düşündük ve buna uygun bir şekilde tertiplendik. Eskişehir Harekat Bölgesi'nde düşmanın sağ yanı Kırgız Dağı'nın güneyinde bulunuyordu. Afyon ciheti ise başka bir harekat bölgesiydi. Her iki bölge arasında oldukça geniş ve dağlık bir açıklık vardı. İşte biz bu açıklığın karşısına gelen çifteler bölgesinde toplanmayı ve bu açıklıktan düşman gerilerine doğru bazı akınlar yapmayı faydalı bulduk. Sarsılan manevi kuvveti tekrar geliştirmek için bu akınlar gerekliydi. Birkaç gün sonra ordu kumandanlığı 3. Piyade Tümenini kendi emrine Sivrihisar'a aldı. Kaymaz'da yalnız bir piyade alayı bıraktı, daha sonra bu tümeni Sakarya gerisine, Kaymaz'daki alayı da Sivrihisar'a çekti. 3. Süvari Tümeni de Anadolu içlerinde baş kaldıran fesatçılara karşı kullanılmak üzere ordu gerisine gönderildi. Biz de Kaymaz'a bir süvari alayı sevk ettik. Elimizde 2. ve 14. tümenlerle 4. Tugay kaldı. Bu bölgede bulunduğumuz müddetçe bu 3 süvari birliğiyle biri gidip geldikten sonra diğerini göndermek suretiyle 3 akın tertip ettik. İlk akını 2. süvari tümeni Düyer istikametinde muvaffakiyetle başararak düşman gerilerini telaşa düşürdü. Esir ve ganimet aldı. Bu tümenin o zaman genç kurmaylarından olan Kurtcebe ile Muzaffer Tuğsavul'un büyük fedakarlıkları görülmüştür. İkinci akını 4. Tugay Altıntaş Ovası'nı yaptı ve düşmanın bazı menzil kollarını vurdu. Fakat düşman dönüş yolunu kapadığı için Sandıklı'dan dolaşıp uzun bir yürüyüşten sonra geri gelebildi ki bu yüzden çok gecikmişti. Akın sırası 14. tümene geldiği vakit düşman mevzilerinde görülen bazı faaliyetlerin mahiyetini anlamak ve cephelerinin gerisini vurmak, keşifler yapmak üzere bu tümene 14.08.1921 sabahı Cevizli istikametinde hareket emri verdim. Tümen harekete başlar başlamaz düşmanın da bize doğru bir hareketi belirdi. Süvari tümenimiz kendine doğru ilerlemeye başlayan düşmanı karşıladı, kısa bir muharebeden sonra geri dönmeye mecbur oldu. Bundan düşmanın Sakarya'daki ordumuza karşı genel bir saldırıya başladığı anlaşıldı. Bugünkü keşiflerden Seyit Gazi bölgesinden doğuya doğru ilerleyen düşman kollarının 3 dümen kadar olduğu tespit edildi. İspiçe, Karahisar, Bayat üzerinden de 1 tümen kadar kuvveti Aziziye'ye ilerliyordu. Kol ordumuz yavaş yavaş Veysel Hisar hattına çekildi. Telsizle de ordu kumandanlığına malumat verildi. Düşmanın harekatından ağırlık merkezini sağ yanına bulundurduğu anlaşılıyorsa da bunu daha kesin surette anlamak ve orduyu yanlış ihtimaller içine düşürmemek icap ediyordu. Bu önemli işi de keşif subaylarına bırakmak pek doğru bir hareket olamazdı. Düşmanı yakından, kendi gözümle ve kurmay heyetimin gözleriyle görmek, anlamak lazımdı. Bunun için tümenlerimizle beraber müdafaa mevzilerine gitmeyerek bu mevzinin ilerisinde düşmanla göz temasında bulunan Dağlıan köyünde bu gece süvari muhafız bölüğüyle beraber kalmayı uygun bulduk. Az ilerimizde bulunan Kuruca köyü yanında bir düşman tümeninin ordugah ve ileri karakollarını güzelce görüyorduk. Buranın kuzeyinde Azizye'nin batısında da toz duman sütunları yükseliyordu. Düşman ileriye uzaklara keşif kolları süremediği için biz de kendisine yakın kalmak fırsatını bulduk. Yarınki harekat istikametlerini keşfetmek bizim için çok önemliydi. Bugünkü hareketleri bir şaşırtma hareketi olabilirdi. Bu sebeple de yarın sabah yapılacak gözetleme işine çok daha fazla önem vermeye başladık. Güneş batarken düşman ileri karakollarının hemen önünde bulunan bir köyün ot yığınlarının üstünde beyaz bir bezin sallandığını gören muhafız süvari bölüğümüz birkaç atlısını oraya saldırarak ot yığınını düşmanın yanı başında tutuşturdu. Beyaz bez alevler içinde kaldı. Köylü kadınlar ağlayarak bundan haberleri olmadığını ve köye yeni gelmiş bir elekçinin bunu yapmış olabileceğini söylemiş ve ateşi söndürmemişlerdi. İlerimizdeki Kuruca Dere köyünün kuyusu başına düşman ordugahından sürü sürü hayvanların gelip gittikleri görüldü. Karanlık basınca da buraya muhafız bölükten bir takım asker gönderilerek kuyuya bir ateş baskını yaptırıldı. Baskın ateşiyle beraber düşman ordugahında telaş ve gürültü başladı. Biraz sonra da ateşimizle topla mukabele edildi. Üstümüzden 40-50 mermi geçtikten sonra tekrar sükunet hakim oldu. Düşmana bu kadar cephane sarf ettirmeyi kendimize kar saymıştık. Sabahın ilk ışıkları ortalığı aydınlatırken köyün önündeki tepeciye çıkıp tekrar gözetlemeye başladık ve düşman kuvvetlerinin hareketlerini şöyle tespit ettik. Kuruca'daki düşman tümeni doğuya doğru yürüyüşe geçerken bunun kuzeyinde de bir tümen kadar düşman birliği Veysel istikametinde diğer bir tümen de Azizye'den geçerek Hisar istikametinde ilerlemeye başlamıştı. Artık durum açıklığa kavuşmuştu. Düşmanın en az 3 tümeni Çifteler bölgesinde ve Sakarya güneyinden doğuya doğru ilerliyordu. Gözetleme bittikten sonra 14. tümenimizin yanına çekilip raporumuzu telsizle orduya verdik. Süvari komutanları ne kadar yüksek rütbeli olurlarsa olsunlar, önemli zamanlarda keşif kolu kumandanı olduklarını bilmeleri gerekir. Ayrıca süvari subayları görevleri icabı düşmanla temasta olarak geceyi geçirmeye mecbur kalırlarsa bilmelidirler ki düşman da gece korku içindedir ve kendisini muhafaza etmek mecburiyetindedir. Ancak bütün bunlar yapılırken tedbirli davranılmalı ve gaflete düşmemelidir. 15-8-1921 günü öğleye doğru paralel ilerlemekte olan 3 düşman tümeninin öncüleri geniş topçu ateşi himayesinde mevzilerimize saldırmaya başladılar. Akşama kadar aralıksız olarak çarpışıldı. Akşam geri çekilmeye mecbur olduk. Akşehir üzerinden gelmekte olan 2. kolordumuz, Sakarya ordumuza iltihakını sağlamak vazifesini aldığımızdan bu kolordunun son kademesi geçtikten sonra onu takip etmek ve düşmanla bu kolordu arasında bulunmak üzere 2. süvari tümenini memur edip 14. tümenle 4. Tugay'a da Pirabeyli'de bir yan mevziyi tutturdum. Ancak 4. Tugay gece yolunu şaşırdığından vaktinde bu mevziye yetişemedi. Düşmanın sağ yan tümeni Pirabeyli'den 10 kilometre kadar kuzeybatıda ordugah kurmaya başladı. Bu durumda bataryamızı o civardaki su kaynağı olan bir yeri ateş altına alacak şekilde gizli bir mevziye sokarak bekledik ve düşman bu kaynaktan yararlanmaya teşebbüs edince ateş açtık. Top atışı ile beraber süvarilerimizin de hücuma geçmeleri ve bunun her gün tekrarlanmasıyla yapılan izaç hareketleri susuz ve çok tozlu bir bölgede uzun yürüyüş yapmış olan düşmanı hayli hırpaladı ve uzaklardan getirdiği cephanesini de sarfa mecbur kıldı. Ordumuzla muhabere için yayla arabalarda taşınan küçük ve eski bir telsiz istasyonumuz vardı. Bunun kumandanı da Teğmen Remzi merhum albay adında iyi yetişmiş bir muhabere subayımızdı. Teğmen Remzi'nin gayretiyle muhabere kesilmiyor, telsiz son derece iyi çalışıyor, raporlarımız orduya muntazam olarak veriliyor, gerekli emirler alınıyordu. Ancak ileride anlatacağım gibi bu cihazın böyle güzel çalıştırılabilmesi de talihin garip bir cilvesi olarak büyük bir kazancımıza mani olacaktı. Bizim hareket halinde bulunduğumuz bölge Orta Anadolu'nun en susuz kısmıydı ve ancak kuzeyde Sakarya yakınlarında birkaç yerde su bulunuyordu. Bu arazide güneye doğru indikçe susuzluk arttığı için düşman ordusunun Kırpoğlu köyünün daha güneyinde hareket edeceğine ihtimal vermedik. Köyde su olduğu için kol orduyu burada topladım. Düşman ordusu önünde Sakarya ordumuzun sol yanına çekilme görevi verdiğim 2. Süvari Tümeni sağımızda ve biraz daha kuzeyimizde bulunuyordu. Vadinin doğu yamaçlarında mukavemete hazırlandığımız şurada ertesi gün tahminimizin aksine düşman kuvvetlerinin bizi güneyden saracak bir şekilde susuz bölgeden Musaoğlu köyüne doğru ilerlemekte olduğunu gördük. 2. Tümen düşmanı karşılamaya başlarken 14. Tümenle 4. Tugay'ı da Musaoğlu'nun daha güneyine ve Çaldağ eteklerine çektim. Düşman bir kısım kuvvetini ayırarak bize taarruza kalkarken ilk defa görülen bir Tugay kadar süvarisiyle bir sahra bataryası da Çaldağ'a doğru ilerledi. Fakat ne var ki düşman süvarileri bu hareketleri sırasında piyadeleriyle teması muhafaza ediyorlar ve mütereddit görünüyorlardı. Bu süvariler bizim için güzel bir av olacaklardı. Ama önce bunları birazcık piyadeden ayırıp uzaklaştırmak, sonra avlamak gerekirdi. Bunun için de alaylarımızı güneye doğru çekmeye başladık. Düşman hazırladığımız tuzağa düşmedi. Fazla da ilerlemedi. Akşam olunca da piyadelerinin gerisine çekildi. Gece Katırlı'da iaşe ve sulamayı yaptıktan sonra tekrar Çaldağ'a tuttuk. Düşman da bize karşı kuvvetli bir yancı himayesinde doğuya doğru ilerlemesine devam etti. İkinci tümenle irtibatımız kalmadı. Hemen yeni bir karar almak lazım geliyordu. Derhal ordumuza doğru çekilmektense düşmanın geriden başka kuvvetlerinin gelip gelmediğini anlamak ve gerilerini izah etmek için bir müddet daha buralarda kalmayı uygun buldum. Bu maksatla kuzeybatıya doğru sürdüğüm süvari alayı düşman ulaştırma kollarını vurmaya muvaffak olarak 200 deve silah ve mühimmat ile eşya esir ele geçirip döndü. Bu birlik kumandanı geriden başka kuvvetlerin ilerlediğini görmemiş, yalnız Uzunbeyli'de büyük bir menzil noktası tesis edildiğini bildirdi. Baskın. Düşmanın bu menzil noktasına bir gece baskını yapmayı kurdum. Gideceğimiz yer her ne kadar 35 kilometre uzak idiyse de bir gece sıkı yürüyüşle buraya varabileceğimizi hesaplamış ve ertesi sabah güneş doğmadan evvel bu noktaya yapılabilecek baskınla iyi bir sonuç alabileceğimi ümit etmiştim. Bu baskına katılacak elimdeki 5 süvari alayının 3 günlük yiyecek alarak yükte hafif hazırlanmasına, ağırlıkları zayıflarla arabalı telsizi Katırlı güneyinde daha emin bir yere gönderilmesi ve akşama hareket emrini verdim. Güneş batarken orduya verilmek üzere raporumuzu telsiz istasyonuna bırakıp harekata başladık. Mühim bir görev yapacağımız için bir hayli keyifli ve süratli bir şekilde ilerlemeye koyulduk. Ne yazık ki beni yavaş yavaş bir sıcaklık kapladı. Biraz sonra at üzerinde duracak halim kalmadı. Doktor bunun bir malaria nöbeti olduğunu, ateş düşünceye kadar yatmak gerektiğini söyledi. Ümidimin kırılması beni malaria nöbetinden çok daha fazla sarstı. Kumandayı 14. Tümen Komutanı Yarbay Supi'ye bıraktım. Kurmay Başkanım Yarbay Baki'ye de emekli Kor General Baki Van Demir, kendisine yardım etmesini ve hemahal gün doğmadan baskının yapılmasını sıkıca tembih ederek yol üstündeki bir damda yatıp kalmaya mecbur oldum. Yanımda doktorla yaver birkaç emir atlısı kaldı. Birlikler yollarına devam ettiler. Bir müddet yattıktan sonra ateşim düştü ve hemen hareket ettim. Güneş doğmaya başladığı halde geride hiçbir ses gelmiyordu. Aradan yarım saat geçtikten sonra ortalık iyice aydınlandı. O zaman silah seslerini duymaya başladık ve Uzunbeyli'ye doğru ateş etmekte olan bataryamızın yanına gittim. Süvarilerimiz Uzunbeyli köyünü savunmakta olan düşmana karşı yaya muharebe yapmaktaydılar ve iş baskın olmaktan çıkmıştı. Tümen komutanını bulup neden baskının yapılmadığını sorduğum vakit gece kılavuzların yolu şaşırdıklarını, bu yüzden zamanında yetişemediklerini söyledi. Tayyareler uçuşmuş, köy taşlık sırtlar arasında bir dere içinde olduğundan düşman makineli tüfekleriyle kolayca müdafaa ediliyormuş. Süvarilerimiz köye girmekte zorlukla karşılaşmışlar. Kendisine şu emri verdim. Taarruz şiddetlendirilecek ve bir an önce köye girilecektir. Bu sırada köyün doğusunda yükselen toz bulutları yeni kuvvetlerin geldiğini gösterdi. Savaşın en kızıştığı bir anda süratle gelen iki süvarimiz de yeni bir ordu emri getirdi. Bu emri bizim yola çıkmamızdan sonra telsiz istasyonumuz almış ve bize göndermiş bulunuyordu. Emir şöyleydi. Sakarya Meydan Muharebesi'ne iştirak etmek üzere derhal ve süratle ordu sol yanına geliniz. Baskın kılavuzların yolu şaşırmaları yüzünden zamanında yapılmadığı için bu şekilde devam eden bir savaş sonucunda belki köy fazla zayiatla da olsa ele geçecekti. Ama bu durumda da Sakarya Savaşı'na gecikilmiş olacaktı. Alınan emir kesindi, yapmak mecburiydi. İşte bu sebeple muharebeyi kesip geri döndük. Sakarya Muharebesi'ni müteakip bu köye geldiğimizde köylülerden buranın bir menzil noktası olmadığını, Yunan ordusunun başkumandanlık karargahı olduğunu ve bizim taarruzumuz sırasında başkumandan Papulos ile Yunan prensinin burada sıkışıp kaldıklarını, kendi muhafızları ile bize mukabele ettiklerini öğrendik. Eğer bana sıtma nöbeti gelmeseydi, tümen yolu şaşırıp gecikmeseydi ve eğer o yaylı arabadaki derme çatma telsizin güzel işleyeceği tutmasa da Sakarya cephesine yetişme emrini almasaydık, tutuştuğumuz muharebeyi başarıp kıymetli esirleri muhtemel ki ele geçirecektik. Bununla beraber karşımızdaki yerin düşmanın başkumandanlık karargahı olduğuna dair küçük bir malumat edinebilseydik, şüphesiz ki telsizle gelen emrin tehiri mesuliyetini üzerimize almaktan çekinmezdik. Ama ne yapalım ki talih böyle istemiş. Bunun üzerine Yunan başkomutanı karargahını değiştirdi. Bazı askerlerimiz çadırlara kadar girmişler, bazı eşyaları almışlar. Çok sonra buradan aldıkları büyük bir nişanla bir kırbacı hatıra olarak bana verdiler. General Papulas'un olması mümkündür. Geri dönerken Katırlı civarına gönderdiğimiz ağırlıkları da alarak ordumuzun sol yanına varabilmek için geceli gündüzlü bir yürüyüşe başladık. Akşehir cihetinde gönüllü piyade ve süvarilerden iki alaylık bir birlik teşkil edildi. Buna mürettep tümen adı verilerek Kurmay Yarbay Zeki, Milletvekili Tümgeneral Zeki Soydemir kumandasına tevdi olundu. Bizden sonra düşman gerilerini izaç vazifesi bu birliğe verilmişti. Bu tümen Sivrihisar'a doğru muvaffakiyetli hareketler yapmış, düşman gerilerini mütemadiyen izdaç ederek onu zor durumlarda bırakmıştır. Bu suretle de düşmanın ihata kol ordusunun bu susuz bölgede iaşe ve ikmal müşkülatına uğraması, Sakarya Muharebesi'ni kaybetme sebeplerinden biri olduğu sonradan çıkan eserlerde yazılmıştır. Neva Asiatic de Vieira İngilizce Risale'den Yunan ordusu ileri hareketinde ikinci kol ordusunun sarma hareketini General Fahrettin Süvari kol ordusu keşif etmiş, nispeten zayıf kuvvetle bu kol ordunun başına tevkife çalışıyordu. Orta ve yanlarını tacize gayret ediyordu. İkinci Yunan kol ordusu komutanı Prens Andre'nin raporundan. İkinci Yunan kol ordusunun sağ kanadı daimi bir surette Türk süvarileri tarafından izaç ediliyordu ve nihayet bir ihtiyat kuvveti Güneydoğu'ya ayırmak mecburi oldu. Bu endişe Yunan taarruzunun devamına vahim manevi bir engel teşkil etti. Yunan umumi karargahı Türk süvarisi tarafından saldırıya uğradı ve kısa bir müddet Sakarya mevzilerine taarruz etmekten vazgeçerek ricat emrini vermek bile düşünülmüştü. İki günlük bir yürüyüşten sonra gece zifiri karanlıkta batak bir derenin üstündeki daracık köprüden tek kolla geçerken solumuz ilerisinde aydınlanma fişekleri atılmaya başladı. Önümüzde şiddetli bir makineli tüfek ateşi açıldı. Yanımda bulunan yaver Üsteğmen Fevzi Uçaner hemen birkaç er alarak ateşin gelmekte olduğu istikamete cesur bir şekilde atılarak zorlukla ateşi açmış olan birliklere yaklaşıp gelenlerin bizler olduğunu bildirdi ve ateşi kestirdi. Böylece boşuna zayiat vermekten kurtulup canım ana köyüne aç ve yorgun ulaşabildik. Daha sonra da bu kıtanın birinci grup emrine girmiş olan ve onun sol yanını temin etmekte bulunan ikinci süvari tümeni olduğunu anladık. Bunun kuzeyinde de 3. Süvari Tümeni bulunuyordu. Bunlar bizim eski arkadaşlarımızdı fakat şimdi 1. Grup emrindeydiler. Sabahleyin de düşmanın 1. Kolordumuzun cephesine taarruz ettiği görüldü. Bu tümenlere düşmanın sağ yanı gerilerine taarruz etmeleri emrini verip orduya da bildirdim. Biraz sonra düşmanın taarruzu durdu. Bizim durumumuz düşmanın Sakarya ordumuzu sarma kolunu saracak bir şekil aldı. Hemen arkasından ordudan yeni teşkilat emri geldi. İkinci ve üçüncü süvari tümenleri tekrar bize bağlanırken dördüncü tugay lağvedilerek tümenlerin eksikleri bunlarla dolduruldu. Ordu tarafından bize iki toplu bir sahra bataryası verilmişti ki bu bizim için büyük kuvvetti. İkinci tümen komutanı Yarbay Ethem Sermet hastalandığından yerine Kurmay Binbaşı Kurtcebe Noyan tayin edildi. Ulaştırma kollarımız olmadığından yiyecek sıkıntısı başladı. Levazım başkanı Binbaşı Faik'i Konya'ya bu işi tanzim için gönderdim. Üçüncü ve on dördüncü tümenler cephede, ikinci tümen sol yan gerisinde ihtiyatta olmak üzere, birinci grubun sol yanından güneye doğru Karacaören batı yamaçlarını tutarak tahkime başladık. Burası Ankara'nın 70 kilometre kadar güneyinde bulunuyordu. Karşımızdaki Güzelce Kale'nin güney sırtlarını da düşman birlikleri tutmuş ve onlar da tahkimata başlamışlardı. 20 günden beri sürmekte olan Sakarya Meydan Muharebesi eski şiddetini kaybetmiş ve düşman hayli yıpranmış görünüyordu. Ele geçen bazı esirler ekmeksiz kaldıklarını ve ordularında ümitsizliğin baş gösterdiğini söylüyorlardı. Böylece sükunetle geçen birkaç gün bizim yeniden kendimize çeki düzen vermemiz için müsait olmuş idiyse de faaliyetsiz can sıkmaya başladı. Cephe kumandanlığı ile telefonla konuşmak üzere birinci grup karargahına gittim ve buradan cephe kurmay başkanı Albay Asım Gündüz ile görüştüm. Kendisine düşmanın taarruz kudreti artık tükenmiştir. Sağ yan gerilerinde de esaslı ihtiyatı bulunmadığı anlaşılmakta olduğundan süvari kolordumun eskisi gibi düşman genlerinde faaliyette bulunmak üzere hareketimize müsaade edilmesini cephe kumandanına arz etmenizi rica ediyorum dediğim sırada yanımda bulunan 1. grup komutanı İzzettin Çalışlar mikrofonu benden alarak Asım Gündüz'e şunları söyledi. Düşmanın taarruz edemeyecek halde olduğu kesin olarak belli olmamıştır. Birkaç günlük bir hazırlıktan sonra tekrar taarruz edebilir. Bu halde de bizim sol yanımız emniyetsiz bırakılmış olur ki bu da uygun olamaz.